Entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikem Ekberzade.
Sevgili Ozan, tekrar hoş geldin. 15 Nisan'da başladığımız bölümün, Sudan'la ilgili olan bölümümüzün ikinci kısmındayız. Tekrardan hoş geldin. Biz aslında konuşmamıza devam ediyoruz. Birinci bölümü 2 hafta önce yayınladık. İkinci bölümü bu pazartesi yayınlıyoruz. Neyi konuşuyoruz? Sudan'daki son durumu konuşuyoruz. Çünkü sen aslında Sudan'dan yeni geldin. 15 Nisan'da 2023'te gerçekleşti. Daha doğrusu başlayan Sudan hükümetinin desteklediği ordu ve karşısında Rapid Support Forces dediğimiz hızlı destek güçleri diye kendilerini adlandıran aslında Janjaweed militanlarından oluşan, zamanında Beşir hükümetinin çok yoğun bir şekilde desteklediği militanlar bunlar. Bunların böyle daha organize bir orduya dönüştürmüş halleri, kim bunları bu orduya dönüştürdü? Sudan hükümeti dönüştürdü. Ve geçen bölümde senin de çok güzel anlattığın gibi Ömer Beşir de kendi yaşadığı saraydan kovularak aslında hükümranlığından indirildi, öyle söyleyeyim, ya da yani hükümeti devrildi ve şu anda yeni Sudan hükümetinin ordusu Janjaweed militanlarıyla çatışma hallerindeler. Ama bu militanlar aslında eski, yani 2005'teki katliamı yapan militanlar gibi öyle disorganize ve işte nereden bulurlarsa oradan aldıkları silahlarla çatışmıyorlar. Çok ciddi ellerinde güç var, militer güç var. Öyle ki Sudan hükümetine ait hedefleri bombalayabilecek kadar yoğun çatışmalara ve profesyonel çatışmalara girebiliyorlar. Bu da tabii halk için çok ciddi bir yıkım demek. Geçen bölümde biz bunu detaylı olarak anlattık. Ben bu program esnasında da bir önceki bölümün podcast'ini paylaşacağım. Onu dinlemek isteyenler oraya bu program bittikten sonra erişebilirler linkten. Şimdi biz kaldığımız yerden devam edelim. Sudan'ın içerisindeki gerçekten sizin yaşadığınız sağlık problemleri, en son Yemen'deki Huti'lerin, yani Ansar Allah'ın yukarıda Filistin'deki yaşananlara verdiği tepki sonrası aslında Kızıldeniz'i ticari gemilerin geçişine neredeyse kapatmaları, yani oradaki ticaret rotasının inanılmaz derecede incelmesi ve gemi geçişlerinin sayısında çok ciddi bir düşüş. Sizin Sudan'daki mültecilere ve yerlerinden edilmiş insanlara sağlık için gereken desteği, yani insani yardımı ulaştırmanızda çok ciddi oranda sekte vuruyor. Bu arada da koleradan da bahsettin. Koleranın bu korkunç bir şey, çünkü biz bunu zaten birçok, örneğin Yemen gibi ülkelerde ya da Etiyopya'da çatışmalar sonrası, yani çatışma bölgelerinde özellikle kullanma suyunun tahrip edildiği, altyapının tahrip edildiği yerlerde kanalizasyonun ya da kirli suyun temiz suyla karışması sonrası ne kadar hızlı yayılabildiğini ve ne kadar hızlı bir şekilde bir salgına dönüşebildiğini çok iyi biliyoruz. Binlerce kişi çok kısa sürede etkilenebiliyor ve ölebiliyor, hayatlarını kaybedebiliyor. Burada bildiğim kadarıyla, yanlışsam düzelt beni, aynı zamanda son dönem koleralarda antibiyotiğe karşı dirençli bakterilerin ürediğini de biz görüyoruz. Dolayısıyla tedavisi de çok zor. Ben lafı fazla uzatmayacağım. Mikrofonu tekrar sana bırakıyorum. Kaldığımız yerden devam edebilirsen çok sevinirim. Tekrar hoş geldin.
Hoş bulduk. Tekrar teşekkürler. Sen yine güzel bir şekilde özetledin. Ben senin bıraktığın yerden devam edeyim. Kolera ciddi bir tehdit. Bunu birçok, şu ana kadar son bir senede ülkenin birçok yerinde karşılaştık kolera salgınıyla. Çok hızlı yayılabilen ve eğer müdahale edilmezse hızlı bir şekilde aslında öldürebilen bir hastalık. Kullanım suyundan, içme suyundan, yemekten bulaşabiliyor. Çok, dediğim gibi de hızlı bir şekilde yayılabiliyor. Aslında baktığımızda, yani bundan birkaç yüzyıl önce biz bunu bir şekilde aslında çareyi geliştirdik. Çok da zor bir müdahale gerektirmiyor kolera medikal bakımdan, tıbbi bakımdan. Fakat müdahale edilmesi gerekiyor. En önemli önlem ise suyun temizlenmesi, suyun arıtılması, içme suyunun. Ki biz de bu konuda aslında çok büyük çaba gösteriyoruz. Bulunduğumuz, çalıştığımız yerlerde özellikle göçmenlerin temiz içme suyuna erişimini sağlamaya çalışıyoruz. Kolera, yani bir tek kolera da değil. Böyle bir Seçkiden seçelim diyelim. Yani şu ana kadar sanırım Sudan'da son yıllarda yani dünya genelinde karşımıza çıkan hastalıkların tamamını görebiliyoruz. Yani en son bizim aldığımız raporlarda, ekiplerden gelen raporlarda menenjit karşımıza çıktı. Menenjit salgını ki çok ciddi öldürücü bir salgın olabilir menenjit. Aşı ile kolayca önlem alınabilirken aslında aşının şu anda tamamen durmuş olmasından dolayı ve koruyucu sağlık hizmetlerinin tamamen durmuş olmasından dolayı çok korkutucu sonuçlar doğurabilecek bir salgın. Buna benzer yine sıtma karşımıza çıkıyor. Denge dediğimiz ateşli bir hastalık bu karşımıza çıkıyor çok fazla. Polio, çocuk felci raporlarda görüyoruz. Yani salgınlardan hani hangisini konuşmak istersek Sudan'da konuşabileceğimiz kadar şu ana kadar hasta gördük öyle diyelim. Ki bu çok tabii ki üzücü bir durum. Yani Sudan aslında özellikle ülkenin belli bir bölümünde koruyucu sağlık hizmetlerini ve genel sağlık hizmetlerini oturtabilmiş bir ülkeydi. Bundan 5 yıl öncesine kadar, 6 yıl öncesine kadar baktığımızda ciddi bir geriye gidiş var, geri adım var burada tabii. Ülkenin her yerinde aynı da değil durum ama bunu da bir sanırım açıklamakta fayda var. Yani özellikle hükümet kontrolündeki bölgelerde ki benim az önce saydığım mesela Gedaref, Kassala, Omdurman, buralar Sudan hükümetinin ve Sudan ordusunun kontrolünde. Bu bölgelerde çok sınırlı da olsa aslında bir sağlık hizmeti var. Birinci basamak sağlık hizmeti, belli bir ilaç stoğu, aşılama uygulamalarını görebiliyoruz yer yer. Yeterli değil kesinlikle. Özellikle göçler yer aldığından beri, başladığından beri çok da aslında çok daha yetersiz kalıyor bu hizmetler. Fakat en azından bir miktar sağlığa erişim söz konusu. RSF'in kontrol ettiği bölgelerde ki bunlardan birisi Khartoum. Yani Khartoum şehrinin büyük çoğunluğu şu an hala RSF kontrolünde ve Khartoum yani çatışmalardan önce yani il bazında aldığımızda 5 milyona yakın bir nüfusu olan bir şehirde. Şu anda ne kadar insanın hala orada olduğunu tam olarak bilemesek de ciddi bir nüfus hala Khartoum'da yaşamaya devam ediyor. Fakat sağlığa erişim çok çok çok kısıtlı. Benzer bir şekilde Darfur bölgesi de çoğunlukla RSF kontrolünde. Ve burada aslında sağlığa erişimi kısıtlayan ana sebeplerden birisi olarak karşımıza çıkan şey Sudan hükümetinin aldığı politik tavır. Yani biz sınır tanımayan doktorlar olarak yine benzer şekilde Birleşmiş Milletleri ve diğer insani yardım kuruluşları, dernekler, organizasyonlar herkes aynı engelle karşılaşıyor diyelim. Bu engel de aslında sınır ötesi ya da cephe ötesi yardım desteğine izin verilmemesi. Yani şöyle diyelim mesela Port Sudan'dan çıkıp bir kamyon ilacı Khartoum'a oradaki bir hastaneye ulaştırmak istersek bunun için bu kamyonun yolculuğu için izin almamız gerekiyor Sudan hükümetinden tek tek geçeceği şehirlerden. Ve bu izinler geçen Ekim ayından beri verilmiyor. Bizim sınır tanımayan doktorlar olarak aslında hem Khartoum'da hem Darfur'da ekiplerimiz çalışıyor. Oradaki hastaneleri destekliyoruz elimizden geldiğince. Özellikle acil hizmetlerini, çocuk hizmetlerini, pediatri hizmetlerini ayakta tutmaya çalışıyoruz. Fakat bahsettiğim gibi Ekim ayı 2023 yılının Ekim ayından beri bize hiçbir izin verilmedi ve tedarikleri, ilaç stoklarını gönderemiyoruz, yenileyemiyoruz. Bu cephe ötesine geçmek anlamında Khartoum'a baktığımızda, çünkü cepheyi geçmek için iki tarafın anlaşması ve bize hani, humanitarian ceasefire, humanitarian pause, bunun gibi isimler çok kullanılıyor bugünlerde ama aslında baktığımızda insancıl hukukun en temel kuralından bahsediyoruz. Yani bu komplike isimleri bir kenara bırakırsak bahsettiğimiz şey çok daha basit ve yalın. İki çatışan tarafın bir anlaşma dahilinde insani yardımı geçmesine ve insanlara ihtiyaç sahibi olan insanlara ulaşmasını sağlamak. Bu insancıl hukukun temel kurallarından birisidir. Fakat bunun tamamen ayaklar altına alındığını görüyoruz. Hem cephe ötesine geçerken hem de sınır ötesi, Çad sınırından ya da Güney Sudan'dan yardım ulaşmak istediğimizde aynı şeyle karşılaşıyoruz. Bundan 2 ay kadar önce Sudan hükümeti RSF'i terörist organizasyon ilan etti ve yaklaşık bir ay sonra, birkaç hafta sonra da Çad üzerinden gönderilecek bütün yardımların yasaklandığını duyurdu. Bunun üzerine bir baskı oluştu. Tabii ki özellikle uluslararası kamuoyunda, çünkü bu çok ciddi sonuçları olan bir yasak. Yani böyle bir yasak milyonlarca insanı bir başına bırakmak demek. Yani o savaşın ortasında RSF kontrolünde yiyecek ve ilaç desteği olmadan hayatta kalmalarını beklemek gibi. Bu yani akıl alır bir gibi bir şey değil. Ardından bunun üzerine hükümet bir kapıyı araladı ve aslında bir geçişin, sadece bir sınır geçiş noktasının açık kalabileceğini söyledi. Fakat burada eğer dikkatli bakarsak, hani biraz zoom in yapıp yakınlaştığımız zaman bakıyoruz ki, görüyoruz ki o bir sınır geçiş noktası bahsedilen bölge aslında hala hükümet kontrolünde olan bölge. Ve oraya geçtikten sonra onun ötesine o stokları, özellikle ilaçları gönderebilmek için hala cepheyi geçmemiz gerekiyor ve buna izin verilmiyor. Buna rağmen biz elimizden geldiğince Niyala'da, aslında oradaki Teaching Hospital, yani oradaki aslında üçüncü seviye üniversite hastanesi, bunu şu anda destekleyip ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bahsettiğim üzere pediatri, çocuk ve acil hizmetleri ve bir de doğum ünitesi. Belki bazı dinleyiciler bilir ya da hatırlar. Niyala aslında Türkiye'nin de açtığı bir hastaneye sahip. Orada Sağlık Bakanlığı tarafından açılıp işletilen bir hastane var. Niyala Turkish Hospital diye bilinen. Şu anda sınırlı bir seviyede olsa o hizmetlerine devam ediyor. Fakat orada da durum gerçekten kolay değil. Türkiye Hükümeti ve Sağlık Bakanlığı uzun süredir oraya destek gönderemiyorlar. Oradaki çalışanlar zaten çıktılar. Yani Türkiye'den gelen çalışanlar. Şu anda bir grup Sudanlı gönüllü sağlık çalışanının ayakta tuttuğu bir hastane orası. Biz de orayı ve diğer üniversite hastanesini destekleyerek ayakta tutuyoruz. Ama bu bahsettiğim sağlık hizmetleri, orada ihtiyaç sahibi olan nüfusa baktığımız zaman gerçekten okyanusta bir damla, denize düşen bir damla kadar bile değil. Yani şu anda Niyala'da tahmin edilen, yani zorunlu göçe maruz kalıp oraya gelmiş insan sayısı tahmin edilen 1 milyona yakın. Ve bunun hiçbir altyapısı yok tabii ki. Ya da buna denk gelecek bir destek de yok. Birleşmiş Milletler o bölgede hiç yok. Bunu da bahsetmekte fayda var. Yani Darfur'a tamamen çekiniyor Birleşmiş Milletler. Çünkü hükümetin pozisyonundan dolayı oraya destek göndermiyorlar. Aylardır hiçbir çocuk aşılanmamış durumda. Şu anda az önce bahsettiğimiz kızamık, menenjit, sıtma, yani birçok bu hastalıklar karşımıza çıkmasına rağmen hala aşı gönderemiyoruz ya da gelen aşılar yolda bir yerde iki taraftan biri tarafından durduruluyor. Yani burada aslında hani hükümetin pozisyonu belli ama RSF de bazı engeller çıkarabiliyor. Yani çatışan tarafların yarattığı engellerle mücadele etmekten aslında insanlara ihtiyacı olan şeyleri ulaştırmakta ciddi güçlükler çekiyoruz. Ülkeye girişlerde de zorluklarla karşılaşıyoruz. Ülke içinde seyahatte de zorluklarla karşılaşıyoruz. Ve tüm bunlardan yılmış veya bu tarz zorluklarla nasıl başa çıkacağını bilemeyen bir insani yardım örgütü, organizasyonunu, network'ü diyelim. Herkes beklemede. Yani maalesef çalıştığımız bölgelerin birçoğunda diğer sivil toplum kuruluşlarını, yardım kuruluşlarını göremiyoruz ya da çok kısıtlı bir sayıda çalışanla, çok kısıtlı bir kapasiteyle bulunuyorlar oralarda. Fakat bu da, yani evet, hani zor zor bir süreç. Sudan hükümeti kolaylaştırmıyor, RSF kolaylaştırmıyor maalesef insani yardımı. Fakat unutmamak gerekiyor ki bu aslında insanların da bize en çok ve yani gelecek insani yardıma en çok ihtiyacı olduğu zaman. O yüzden biz sınır tanımayan doktorlar olarak elimizden geldiğince baskı oluşturarak, gerekirse yaratıcı yöntemlerle bu yardımları, ilaçları, sağlık hizmetlerini, temiz suyu ulaştırmaya çalışıyoruz. Ama yani gerçekten bu bir yıllık süreç daha çok engel ve zorluk getirdi diyebilirim Koalit'ten çok.
Kesinlikle ve yani nereye gideceği de belli değil. Öyle bir şey ki az önce Nihala'dan bahsettim ve iki tane hastaneden bahsettin Nihala'da. Örneğin ben hatırlıyorum. Hatta seni dinlerken hızlıca bir internetten tekrardan baktım. Yani o kadar hızlı el değiştiren bir bölgeden bahsediyoruz ki orada mesela ilk çatışmalar başladı. Yani savaş ilk başladığı zaman RSF ile SAF arasında sürekli gitti geldi. Ben öyle hatırlıyorum. Belirli bölgeler alındı ve sizin böyle bir durumda özellikle sağlık konusuna yoğunlaşan bir insani yardım örgütü olarak bir anda hastanenizin bulduğu ya da kliniğinizin bulduğu mahalle el değiştiriyor ve sizin ona göre pozisyon almanız lazım. Ona göre önlem almanız lazım. İleriye yönelik planlama yapmanız lazım ki Port Sudan'dan gelecek ve örneğin ilaçlar, yani bunun lojistiği var, her şey var ve gerçekten gaz ve toz bulutunun içerisinde çalışıyorsunuz. Kolaylıklar diliyorum. Tekrardan hatırlatırım. Sanırım geçen bölümde söyledik. Birleşmiş Milletler'in açıkladığı rakamlara göre, bunlar senin söylediklerini de teyit ediyorlar. Geçtiğimiz ay itibariyle 8 milyona yakın hem yerinden edilmiş hem de mülteci kişi bulunuyor. Aynı zamanda on binleri aşan hayat kaybı söz konusu bu bölgede. Burada tabii yani biz burada RSF'den bahsederken aslında Janjaweed'den bahsediyoruz ve bu militanların daha önce yaptıklarını da biliyoruz. Çok ciddi savaş suçları işlediklerini biliyoruz. İnanılmaz derecede kabul edilemeyecek şiddet olaylarına, işkencelere, tecavüzlere, köleliğe varan birçok şeye imza attıklarını biliyoruz. Aynı kabus tekrardan yaşanıyor. Çünkü o zaman hatta ben onu kitapta da benim yazdığım kitapta da söylemiştim. O zaman biz bu etnisitelerin, yani ırkçılığın politize edilerek silahlandırılmasından bahsetmiştim ben ve şu anda biz aslında onun çok daha şiddetli bir geri dönüşünü görüyoruz. Burada Janjaweed'in özellikle El Cenina'da, belki Niala'da da benzer bir şekildedir. Kişileri tamamen etnik geçmişlerine göre cımbızla çekerek öldürdüklerini biliyoruz. Benzer bir şeyi Darfur'da da köyler nezdinde yapmışlardı. İşte diyorlardı, siz Masalistsiniz, bütün köy yakılıyor, kadınlarına tecavüz ediliyor, erkekleri inanılmaz işkencelerden geçiriliyorlar, öldürülüyorlar. Hayatta kalmayı başaranlar bir şekilde çölü geçip karşı taraftaki Doğu Çad'daki mülteci kamplarına sığınıyorlardı. Bu kamplardan bir tanesini de MSF hatta o dönemde yönetiyordu. Kuzeydekilerden bir tanesi. Kolay gelsin Ozan. Gerçekten çok güzel bir zamana denk geldi bu iki bölümü yapmamız. Güzel yani tabii biraz bir kelime kaçtı, konuştuğumuz konular göz önünde alınır. Doğru bir zamana denk geldi diyelim. Çok doğru bir zamana denk geldi bu programı yapmamız. Çünkü tam bir sene geçti ve olaylarda durulma yok. Daha da kötüye gidiyor. Bir de önümüzde az önce bahsettin, yağmurlar başlayacak. Yağmurlarla birlikte malaria çok ciddi bir sıkıntı haline gelecek. Çünkü kuru dönemde o kadar radikal bir problem olmasa da yağmurlarla birlikte inanılmaz derecede ve o bölgede de benim eğer doğru hatırlıyorsam serebral malaria var. Yani çok ciddi bir şekilde aslında hani tam şu sırada işte basına düşmüşken sıtma aşısı keşfedildi. Çocuklar aşılanmalı haberleri gelirken biz burada tam olarak aşılanması gereken çocukların aslında bölgede yaşanan savaşlar yüzünden bırak aşıya sağlık malzemelerine dahi erişiminin mümkün olmayacağı bir dönemden bahsediyoruz. Çok teşekkürler yayına katıldığın için. Atladığımız bir şey var mı? Son bir 5 dakikamızı eklemek istediğin herhangi bir şey?
Yani biraz daha özetlemek anlamında belki söylersem, yani bir yıl geçti ve o senin de söylediğin gibi çok da aslında tünelin ucunda ışık görünmüyor hala. İki taraf belli müzakere masalarına oturdu Cidde'de ve başka yerlerde, fakat bir sonuç alınamadı. Aslında Cidde sürecinde anlaşmalar yapılmıştı, özellikle insani yardımın ulaştırılması, iki tarafın da bunu mümkün kılması adına bazı anlaşmalar sağlanmış olsa da hiçbirisi henüz yerine getirilmiş değil. Fakat bu bir barış süreci, bir ateşkes süreci de söz konusu değil. Bunu görmüyoruz. İki taraf da sanırım kazanacağını düşünüyor hala. O yüzden aslında devam ediyor. Yani yükselerek devam eden bir şiddet. Böyle bir resimde bu kadar ciddi temel ihtiyaçların, bu kadar ciddi sağlık ihtiyaçlarının olduğu bir ortamda eğer ciddi şekilde bir insani yardım desteği sağlanamazsa, bu bölgelere erişim sağlanamazsa, Birleşmiş Milletler ve diğer kurumlar hani ellerinden geleni yapıp diyeyim bu hastaneleri, sağlık hizmetlerini ya da diğer ihtiyaçları karşılayamazlarsa çok yakın bir zamanda bu felaketin daha büyük bir felakete dönüştüğünü göreceğiz. Yani bu hani göre göre gelen bir süreç öyle diyeyim. Yani göz göre göre oluyor, oluşuyor. Kurumlar her gün raporluyor ve maalesef böyle devam ederse önümüzdeki birkaç ay içinde çok daha kötü haberler duyabiliriz. Oradaki nüfusun, oradaki insanların daha fazla direnci kalmadı. Daha fazla gidecekleri bir yer kalmadı. Yani bu şekilde devam etmesi mümkün değil. O yüzden biz sınır tanımayan doktorlar olarak hem Suriye hükümetine hem Birleşmiş Milletler'e hem diğer sivil toplum kuruluşları ve fon kurumlarına aslında çağrımızı yapıyoruz. Bu böyle devam edemez. Burada bir felaketi izliyoruz. Giderek büyüyen bir felaketi izliyoruz. Bir an önce müdahale edilmesi ve insani yardım kuruluşlarına, insani yardım organizasyonları ve çalışanlarına erişim haklarının verilmesi, bu bölgelere bir an önce güvenli bir şekilde erişebilmelerinin sağlanması gerekiyor. Başka bir çözüm yok.
Çok teşekkürler. İki bölümdür Ozan Ağbaş'ı ağırlıyoruz. Kendisi bize Sudan'daki son gelişmeleri aktardı. Ozan'ı tanıyorsunuz. Daha önceki entropi bölümlerinden de sınır tanımayan doktorların Hollanda acil operasyon müdürü, yani emergency manager olarak geçiyor İngilizcesi. İlerleyen bölümlerde Ozan, senden haberleri almaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim bize zaman ayırdığın için, dinleyicilerimize de bu konuları kendi gözlemlerinle aktardığın için gerçekten çok önemli. Benim için de çok özel bir bölge. O yüzden ayrıca teşekkür ederim. Sudan Savaşı'nın seneyi devriyesinde iki bölümü Sudan'a ayırdık. Tekrar teşekkürler. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim. İyi günler.
İyi günler.